Ayrım 29.
Üçüncü kat merdiveni üstünde iptidai kısmın son sınıfından sesi güzel bir öğrenci sabah ezanı okurken biz alt kattaki salonda öğrenciler sınıf sınıf ayrılıp sıraya giriyoruz. Okulun da kendi sınıfımın da en küçük boylusu benim. Beni sıranın en önüne koyuyorlar. Rıfkı Bey tam karşımızda merdiven sağlığında trabzana dayanmış duruyor. Rıfkı Bey duruyorsa, Rıfkı Bey görünüyorsa, Rıfkı Bey varsa, Rıfkı Bey oralarda bir yerdeyse kimse de ses yoktur, çıtımız çıkmaz. Melek derler, melek deyince neyi anlatmak istiyorlarsa onların hepsi Rıfkı Bey'de toplanmıştır. Ben Rıfkı Bey'i insandan ayrı ama üstün, özge bir yaratık olarak görürdüm. Onun bir kez kızdığını, bağırdığını, sertleştiğini görmedim. Yüreği, gözleri, elleri sevgi doluydu. Biz çocuklar yitirilmiş ya da hiç bilmediğimiz bütün sevgileri onda bulurduk. Baba sevgisi, anne sevgisi, baba sevgisi. Tanrı uğruna kendilerini yok edenlere eskiden fenafillah denirdi. Dünyadan elini eteğini çekmiş Hristiyan keşişlerine de tariki dünya denirdi. Bu Rıfkı Bey, Darüşşafaka'nın babasız çocukları yoluna kendini adamış, çocuklar uğruna kendini yok etmiş, dünyasını terk etmiş bir adamdı. Bana o yaşımda öyle gelirdi. Karıncayı incitmez diye bir söz vardır ya, melek suretinde, melek siretinde ki Rıfkı Bey işte böyle bir karıncayı incitmekten bile çekinen bir adam olarak belleğimde yaşıyor. Örneğin hiçbir zaman kösele pençeli ayakkabı giymezdi. Kunduralarının tabanı ya lastik ya kauçuktu. Yumuşak yumuşak döşeme taşlarını eskitmekten çekinir gibi basardı yere. Sıra olmuş çocuklar merdivenden çıkarken Rıfkı Bey çocuklar arkasından geçmesinler diye hemen geriye çekilir, duvara dayanır, onun önünden geçeriz. Rıfkı Bey bütün öğrencilerin numaralarını ezbere bilir. Okula girişimizin ikinci, üçüncü günüydü daha, bizim de numaralarımızı ezberlemişti. Hiçbir öğrenciyi adıyla çağırmazdı, hepimizi numaralarımızla çağırırdı. Numaralarımızı da kimi heceleri yutup kısaltarak söylerdi. Benim numaram 917. Rıfkı Bey 917 derdi. Sıradaki çocuklardan biri yanındakine dönecek olsa karşı trabzana dayalı Rıfkı Bey'in sesi duyulur. 98. Hepimiz susarız. 918 numaralı çocuk şimdi İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından eski hikayeci İhsan Devrim'dir. Tiyatro oyuncusu Ayşegül Devrim'in babası. 917. Yanındakiyle fısıldaşıyorumdur, hemen susarım. Pelerinli Darüşşafakalı. Okula girdiğimizin 3., 4. günüydü. Bize yeni çamaşırlar, çoraplar dağıttılar. Elbise deposundan da hepimize eski elbiseler verdiler, pelerinler verdiler. Dünyalar benim oldu. En hoşuma giden pelerindi. Daha sonra da terzi ölçülerimizi alıp bedenimize göre elbiseler dikecekti. Yeni galoş kunduraların dağıtıldığı gündü. Ayakkabılar ayağımızda gıcır gıcır sıra olmuş merdivenlerden aşağı yemekhaneye gidiyorduk. Yanımda çilli yüzlü sarışın bir oğlan vardı. Adı Musa Kazım. Musa Kazım da yeni galoşlarından benim gibi sevinçliydi. O gün perşembeydi, yani şimdiki cumartesi günleri gibi hafta sonu günüydü. Öğle yemeğini yedikten sonra evlerimize izinli gidecek, cuma akşamı okula dönüp cumartesi sabaha da derslerimize devam edecektik. Perşembe günleri her öğle yemeğinde kesinlikle börek de verilirdi. Merdivenden inerken çilli sarı olan Musa Kazım'ın söylediği sözü hiç unutamıyorum. Şimdi bile sesi kulaklarımda. Ne iyi mektep? İnsanın annesi bile bu kadar bakamaz. Benim de duygularımı dile getiren Musa Kazım'ın sesi yeni galoşlarımızın gıcırtısına karışmıştı. Aradan çok yıllar geçti. Bir gün İstiklal Caddesi'nde Musa Kazım'la karşılaştık. El sıkıştık. Ben o zaman yazardım. Musa Kazım da Galatasaray Kulübü'nde ünlü bir futbolcu olmuş. Milli takımda maçlar yaparmış, herkes onu tanırmış. Futbolle hiç ilgim olmadığından benim bunlardan hiç mi hiç haberim yok. Birbirimizin nasıl olduğumuzu sorduktan sonra Musa Kazım'a ne iş yapıyorsun diye sormuştum. Musa bu soruma çok bozuldu. Bilmiyor musun? Dedi. Hayır. Sahi haberin yok mu? Yok vallahi. Suratı değişti. Galatasaray'da oynuyorum dedi. Kırgınlığı, bilgisizliğime şaştığı sesinden belliydi. Ayrıldık birbirimizden. Arkasından baktım. Galoşları gıcırdayan çilli sarı olanın sesini duydum. Ne iyi mektep? İnsanın annesi bile bu kadar bakamaz. Babama kavuşmanın sevinci. Darüşşafaka'nın forma rengi yeşil siyahtır. Şapkamda, ceketimin yakasında yeşil ibrişimle işlenmiş Darüşşafaka arması, pantolonumun da galiba yeşil ince zırhı vardı. Ayrıca gıcırdayan galoşlar, sırtımda lacivert pelerin. Paşa mıyım, mareşal mıyım, neyim ben? Ama büyük, çok büyük bir şeyim. Darüşşafakalı'ya vapur bileti 40 para. 40 parayı verince adalara, Yalova'ya, Kavaklara, nereye istersen git. Okuldan ilk izinli çıktığım gün vapurdan Heybeliada iskelesine çıkınca sevinçten uçuyorum. Lacivert pelerimin etekleri kanat olmuştu sanki. O dik yokuşu uçtum. Annem benim için özel yemekler, ekmek tatlısı yapmıştı. Ekmek tatlısı yoksulların tatlısıdır. Evde artık kuruyan ekmeklerden yapılır. Kuru ince dilimler güneşte iyice gevretilir. Yağda kızartılır, sonra sıcak şeker şerbeti içine atılır. Şekerli suyu çeken dilimler sünger gibi yumuşar. Ekmek dilimleri yumurtaya bulanıp kızartılırsa daha iyi olur. Hele yumurtasız kızartılmış ince ekmek dilimler şekerli vişne şerbetine bırakılırsa çok daha güzel olur. Annem daha çok ekmek tatlısını yumurtalısını yapardı. Çünkü kendi tavuklarımız vardı. Annemin bana bir kez bile aman oğlum çok çalış diye öğüt verdiğini anımsamıyorum. Nasıl olsa çok çalışacağımı bilirdi. Ya ikinci ya üçüncü eve izinli gelişimdi. Evde babamı buldum. Aylardır görmediğim babam yorgundu. Sarılıp öptü beni, sakallarını yanaklarımda duydum. Bir anlatılmaz, üzünçlü sevinçti bu. Suçluluk duygusu. O cuma ikindi üstü vapura binip evden İstanbul'a gelirken suçluluk duygusu altında eziliyordum. Darüşşafaka'ya dönüyordum babasız arkadaşlarımın arasına, oysa benim babam vardı. Babamın olduğunu arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden, herkesten gizlemek zorundaydım. 11 yaşında bir çocuk için bunun ne büyük bir acı olduğunu anlayabilir misiniz? Okula gitmek istemeyen ayaklarımı zorla sürüyordum. Okula geldiğim o akşam avazım çıktığı kadar babam var diye bağırmak geliyordu içimden. Ama babamın olduğu anlaşılırsa hemen beni okuldan çıkarırlar, ben de artık okuyamazdım. Okuyamayacağımdan çok okuldan çıkarılışıma annemin nasıl üzüleceğini düşünüyordum. Bilmem ki babası olduğunu gizlemek zorunda kalmış bir çocuk daha var mıdır bu yeryüzünde? Bu ne büyük bir çocuk dramıdır? Bir çocuğun babasına herkesin içinde baba diyememesi. Çünkü herkes Darüşşafaka'ya yalnız babasız çocukların alındığını biliyordu. Belki bilmiyordu ama bana biliyorlarmış gibi geliyordu. Bir çocuğun babası olduğunun anlaşılmasından korkması, utanması korkunç bir acı, anlatılmaz bir şeydir. Bu acıyı iliklerime dek duydum. 9-17. Kaçamazdım. Yemekhaneye girecektim arkadaşlarımla. Girdim, masaya oturdum. Yediğim her lokma boğazıma diziliyordu. Belki bilinçli değildi ama babasız arkadaşlarımın hakları olan lokmaları çaldığım duygusu altındaydım. Benim yaptığım bir hırsızlıktı, hem de bu hırsızlık boyuna sürecekti. Okulu bitirdiğim zaman bile kurtulamayacaktım. Yine de arkadaşlarımdan, herkesten saklayacaktım babamın olduğunu. Babam olduğunun anlaşılıp yalancılığımın ortaya çıkacağı korkusu, babamın olduğunu saklamak yalancılığından çok daha baskındı. Yemekten sonra her zamanki gibi dersliğimizde müzakere saati başladı. Önümde kitap açık, hiçbir şey okumadan, okuduğumu anlamadan öylece durdum. Sonra yine her zamanki gibi yatakhaneye gittim. Soyunup yatağıma girdim. Her zaman nasıl öğretilmişse öyle yapardım. Sağ yana yatılacak, çünkü iyilik melekleri sağdadır. Sonra kul huvallahi okunacak. Her gece sağıma yattıktan sonra "Ya Rabbi, büyük bir adam olayım" diye dualar eder, kul huvallahi, kul eyüzü okuyarak uykuya dalardım. Büyük adam deyince de aklıma hep kaşifler, mucitler gelirdi. Keşifte, icatta bulunanlar büyük adamdı, onlar ölümsüzdü, onların adı sonsuza kalırdı. Ya Rabbi, memleketime yararlı bir insan olayım. Sonra elham, üçüncü, dördüncü kul huvallahi okurken uyuyakalırdım. Gece nasıl yatmışsam kalıp gibi öylece kalır, sabah yine sağ yanımdan kalkardım. O gece dördüncü, beşinci, onuncu kul huvallahi de bile uyuyamadım. Ya babam olduğu anlaşılırsa? Sabahleyin uyandığımda battaniyem yere düşmüştü. Enayilikten 10 numara almışsın. Biz derslere başladıktan 2-3 gün sonra Darüleytamlılar geldi. Onları ayrı bir dersliğe koydular. Böylece Darüşşafaka'nın iki sınıfı yani ilkokul 4. sınıf 2 şube oldu. Darüleytamlılar Darüşşafaka'ya gelmeden önce 3 yıl bir arada yaşayıp okudukları için birbirlerine çok bağlıydılar. Eski elbise parçalarından çok güzel aba ayakkabı dikiyorlar, bazen top yapıyorlardı. Ayaklarında tabanı 4-5 kat bez abalarla çok güzel top oynuyorlardı. O sınıfın bütün çocuklarını ama o çocuk halleriyle anlıyorum, oysa şimdi karşılaşsak çoğunu tanıyamam. Biz okula geldikten 15 gün sonra sapsarı ipek gibi yumuşacık saçlı bir çocuk geldi aramıza. Adı Faris. Sınavı da kurrayı da kazanan çocuklardan biri her nedense okula gelmeyince yedeklerin başında bulunan Faris'i almışlar okula. Başka bir dünyadan gelmiş gibi tertemiz yüzlü, iyi giyimli bir çocuktu, çekingendi. Aşağıda muslukların olduğu yerde şaşırmış duruyordu. Çevresini yadırgamıştı. Birden Faris'e yakınlık duydum, onu çok sevdim. Faris yumuşak, uysal, temiz, çalışkan bir çocuktu. Ama onun asıl büyük başarısını resim dersinde gördük. Darüşşafaka'nın ayrı bir resim işliği vardı. Aramızda en güzel resim yapan Faris'ti. Resim öğretmeni, galiba adı Agah Bey'di. Model olarak bir portakal koydu sehpanın üstüne. Faris öyle bir portakal resmi yaptı, model olan sahici portakaldan daha portakal oldu. Elini uzat, kağıttaki portakalı tut, al. Portakalın pürtükleri, gözenekleri bile görünüyor. Anlattıklarım resmi değerlendiren nitelikler olmasa da bizim 11 yaşında çocuklar olduğumuzu unutmayınız. Resim öğretmeni Faris'in yaptığı bu portakal resmini duvara astı. Faris öyle parlak bir öğrenciydi ki, nasıl oldu şimdi bilmiyorum, derslere başladığımızdan ya bir ya iki ay sonra özel bir sınav sonunda onu bizden bir üst sınıfa aldılar, 5. sınıfa geçirdiler. Çok sonraları duydum ki Faris verem olmuş, bu yüzden 1-2 sınıf geriye kalmış. Akciğerinin birini ameliyat edip almışlar. Darüşşafaka'yı bitirdi. Hukuk fakültesini bitirdi, ressam oldu, yazar oldu. 16 Aralık 1946'daki büyük tutuklamada ikimiz de vardık. Kısa bir süre sonra beni bıraktılar. Faris Erkman, Emniyet Müdürlüğü'nde haftalarca ağır işkenceler altında tutuldu. Bu tüyler ürpertici işkenceler de gün gelir yazılır elbet. Veremli, tek ciğerli, ülserli Faris bu işkenceler sonunda yarım insan olarak kaldı. Şimdi anlatacağım olayı, olaya tanık olan birinden duydum. Karanlık, rutubetli, havasız, boğucu, o daracık hücrelerde türlü işkenceler altında kapalı tutulan sanıklar, Emniyet Müdürlüğü'nden Harbiye'deki askeri cezaevine gönderilecekleri gün, 1. Şube Müdür Mavini olan Hamdi Bey, parmaksız Hamdi diye anılırdı, orada tutuklu olanları toplayıp onlarla konuşuyor. Parmaksız Hamdi'yi ileriki anılarımda genişçe anlatacağım. Anlatmaya değer bir kişiliği vardı. Polis şeflerinin çok kaba olduğu o dönemde bile bu adamın bir terbiyeli davranışı vardı. Kaba değildi hiç olmazsa. Çok yanlış işler yapmışsa bunun suçu ondan çok eski bir gedikli çavuş olan Hamdi Bey'i Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un Emniyet Müdürlüğü'nün siyasi şubesinin başına geçirenlerdir. Davranışlarının yurt görevi olduğuna özellikle inanıyordu. Öbürlerinde bu bile olmadığından parmaksız Hamdi'nin terbiyesi övgüye değer. Nitekim anlatacağım olaydaki davranışında bile bir insanca yan vardır. Bu sözlerimle parmaksız Hamdi'yi olduğundan başka türlü iyi ve olumlu kişilikte göstermek istemiyorum. O da işkenceler yaptıran, yasa dışı davranışlarda bulunan bir polis şefiydi. Ama yine de o gericiliği, bilgisizliği içinde özden ve doğru bir kişiydi. Anılarımın ileriki bölümlerini de yazabilirsem parmaksız Hamdi'ye gerekli yeri vereceğim. Parmaksız Hamdi, Sansaryan Hanı'ndaki Emniyet Müdürlüğü'nden Harbiye'deki askeri cezaevine gönderilecek olan sanıklarla konuşur. Onların gönüllerini almak ister. Demeye getirir ki, biz burada size kötü davrandıksa bu bizim görevimizdi. Yoksa size özel bir kötü duygumuz yoktur. Burada olanları unutalım. Faris, o incecik dal gibi sapsarı, soluk yüzlü delikanlı birden 2 adım öne geçer. Hamdi Bey, Hamdi Bey der. Bana yaptıklarınızı ben unutmaya çalışsam bile kemiklerim sizden hesap soracaktır. Görev böyle yapılmaz. Bize burada yapılanlara görev denilmez. Faris'i bilmiyorsunuz ki o altın yürekli ince çocuğun bu yiğitçe çıkışının ne demek olduğunu gereğince anlayabilirsiniz. Parmaksız Hamdi hiç sesini çıkarmaz. Daha ne çıkarsın? Yapılacaklar yapılmış. Faris Ertmen 5 yıl hapis yattı. Faris'le Harbiye Askeri Cezaevinde, sonra da Sultanahmet Cezaevinde bir koğuşta yattım. Cezaevinde de Darüşşafaka'daki o sapsarı saçlı çekingen çocuk gibiydi. Sessizdi, uysaldı, yumuşaktı. Ranzasına uzanır, saatlerce ve saatlerce büyük resim ustalarının reprodüksiyon albümlerine bakardı. Bir tabloyu önüne koyup bütün bir yarım gün baktığı olurdu. Hep resimden konuşurdu. Birkaç arkadaşına cezaevinde resmin ne olduğunu anlattı, öğretti durdu. Cezaevinde ülseri çok azmıştı. Sürekli perhiz yapıyor, ilaçlarla yaşıyordu. Bahtsızlığına ikinci evliliğini de eklemek gerekir. 5 yıl yattıktan sonra cezaevinden çok hasta, çok zayıf olarak çıktı. Hastalığına bir de iş bulmak, çalışmak, geçim zorluğu eklendi. Ameliyat olması gerekiyordu. Ama çok zayıf olduğundan birazcık toplamalıydı. Vakit kalmadı, kan geldi. Cezaevinden çıkışından sanırım 6 ay sonra daha çok kan geldi ve öldü. Ondan bir zaman sonra da Faris'in "Kemiklerim sizden hesap soracak" dediği Parmaksız Hamdi öldü. Dönelim Darüşşafaka'ya. Öğle paydosunda bahçedeydik. Faris koşarak geldi. 10 numara almışsın dedi heyecanla. Neden diye sordum. Enayilikten dedi. Faris benden başkasıyla pek şakalaşmazdı. Bu esprisini pek beğenmiş olacak ki benimle alay ettiği için gülüyordu. İçeri girdim. Merdiven başında Mansur'u gördüm. Mansur çok ciddi bir çocuktu. Hani büyümüş de küçülmüş denilenlerden. Yüzü gülmez, şaka yapmaz, koşup oynamaz, yalnız ders çalışır, tam bir efendi çocuk. Faris'in benimle alayı üstümde kalacak değil ya, birine devredip kurtulmalıyım. Ne yapayım ki? O sırada karşıma Mansur çıkmış. Mansur, duydun mu dedim, 10 numara almışsın. Yüzünde hiçbir çizgi oynamadan, o her zamanki ciddiliğiyle, neden diye sordu. Enayilikten dedim. Dememle Mansur, dahiliye müdürünün odasına yönelmez mi? Alay edip gülmeyi bırakın, aman dur demeye bile kalmadı. Yalvardımsa da boşuna. Girdi müdürün odasına. Dahiliye müdürü beni çağırdı. Korkudan zangır zangır titriyorum. Sakallı bir adamdı. Sen ne demişsin arkadaşına? İnkar etsem para etmeyecek. Hiç düşünmeden ben orada yalanı nasıl kıvırdım bilmem. Efendim dedim. Arkadaşlar birine 10 numara almışsın diyorlar. Neden diye sorunca da enayilikten diyorlar. Ben işte bunu Mansur Efendi'ye anlatıyordum. Daha ben enayilikten der demez böyle diyorlar demeye kalmadı. Koşup size şikayete geldi. Biraz dursaydı diyorlar diyecektim. Ama beklemedi ki lafımın arkasını. Öğretmenlerin, müdürün falan yanında birbirimize efendi derdik. Ben Mansur Efendi'yi enayi demedim. Arkadaşlar böyle diyorlar demek istedim. Müdür Mansur'a bak Nusret Efendi sana böyle bir şey dememiş dedi. Döndük. Döndük ama arkamdan müdür muavininin, belki dahiliye müdürüydü, gülümsediğini de seziniyordum. Odadan çıktık. Mansur tek söz konuşmadan önden hızla yürüyüp gitti. Zavallı Mansurcuk. Sonradan birbirimizi çok sevdik. Darüşşafaka'yı bitirdi, askeri tıbbiyeye girdi. Tıbbiyenin 5. sınıfında veremden öldü. Nahit'in çorabındaki yamalar. Rıfkı Bey'in en kızdığı şey namazdan kaçmak. Namaz kaçaklarını kovalar dururdu. Çok çocuk kaçardı namazdan. Yarısından çoğu da abdest almadan camiye namaza giderlerdi. Hele soğuk kış günleri, hele hele sabah namazı için abdest almak çok zor. Ben hiç namazdan kaçmadım. Abdestsiz namaz da kılmadım. Yasaklanmış hiçbir şey yapmıyordum. Darüşşafaka'ya giriş kurasını kazandıktan sonra Tanrı'nın bana yardım ettiğine, çok şansım olduğuna iyice inanmıştım. Şansım vardı, her zaman da şansım olacağına inanıyordum. Boy sırası olup sırayla camiye girdiğimizden ben camide hep Nahit'in arkasına düşerdim. Peygamberler tarihi, Siyer-i Enbiya, dersimizin öğretmeni imamımızdı. Namaza dururuz, Allahu Ekber. Benim gözlerim önümdeki Nahit'in çoraplarında. Bir türlü Nahit'in çoraplarından gözümü alamazdım. Kıyamette gözlerim Nahit'in çoraplarında. Rüküya varırız, gözlerim Nahit'in çoraplarında. Secdeye geliriz, gözlerim Nahit'in çoraplarında. Bunun nedenini anlatayım. O zaman şimdiki dayanıklı naylon çoraplar yoktu. Pamuk ipliğinden çorap giyiyoruz, hem de en ucuzundan. Giydiğimiz çoraplar 7,5 kuruşla 17,5 kuruş arasında satılıyor. Bu ucuz çoraplar çabucak delinir, en çok da önce burnundan, topuğundan delinir. Annelerimiz çoraplarımızı yamar. Kaç kez? Belki 5, belki 10, belki 15 kez. Yama üstüne yama. Nasıl olsa ayakkabının içinde görünmüyor diye kalın kaba yamalar. Ama camiye ayakkabısız girildiğinden çorapların yamalı olduğu görünüyor. O zaman büyüklerin bile çoğu yamalı çorap giyerdi. Ev kadınlarının çok önemli işlerinden biri de bir çorap yamamak. Yumurta biçimi bir tahtayı çorabın içine kor, öyle yamarlardı deliği. İyi ev kadınları da yamamaz çorap deliğini örerdi. Ama örgü pahalı çoraplar için. Bizim ucuz çorapların deliği yamanır, yine delinir, yine yamanır. Ben bir, iki, en çok üç çorapla bir yıl geçirirdim. Çorap dediğin bayramdan bayrama yenilir. Bu çorap yamalarından çok çekmişim, çok utanmışımdır. Evlere kesinlikle ayakkabıyla girilmez. Konuk gittiğim evde de ayakkabı çıkacak. Bu kez de çorabın yaması görünür. Yama görünmesin diye ayağımı öbürünün arkasına gizlerdim. Bu kez öbürünün yaması görünür. O yana çek ayağını, bu yana gizle, bir bela. Çorabımın yamaları büyür de büyür, büyür de büyür, odaya sığmaz olur. Herkesin gözü çorabımın yamasında. Altıma alırım ayağımı, olmaz. Sandalyenin arkasına korum, olmaz. Bu yamaların bir de ayağa vurması var. Kocaman kalın yamalar, ayakkabının içinde ayağımı vurur, parmaklarım su toplar. Anlatılır bir bela değil çorap yamaları. Hoş, şimdi o eski çorap yamalarının ne olduğunu bilen de pek kalmamıştır ya. Yine benim annem çorabın renginde yama vurur. Öbür çocuklarınki çok daha kötü. Ama hiçbirimizin çorabımızın yaması, Nait'in çoraplarının yaması kadar güzel değildir. Bir kez Nait hep siyah ve ince çorap giyerdi, nedense. Çoraplarının da yaması uzaktan belli olmazdı. Yakından dikkatle bakılınca yamalı olduğu anlaşılırdı. İşte onun için Nait'in çoraplarından gözümü alamazdım. Boyuna bakardım. Annesi ne ustalıkla hiç belirsiz yamardı Nait'in çoraplarını. İçimden namazda başka şey düşünmek, başka şeyle ilgilenmek günah derdim. Ama yine gözüm kayardı Nait'in iyi yamamış çorapları gibi yamalı çorap giymenin özlemini çekerdim. Benim onunkiler gibi iyi yamanmış çoraplarım olsaydı, misafirlikte utancımdan boyunu ayaklarımı gizleyip durmazdım. Mangal borusu, maşa, ızgara. Namaz duasına başlarız. Ben de iki elimi açarım öbür çocuklar gibi. Aklım fikrim büyük adam olmada. Ya Rabbi, inşallah büyük bir adam olurum. Keşiflerde, icatlarda bulunurum. İcat deyince bir saplantı düşünce vardı kafamda. Allah'ım inşallah bir mucit olurum diye dua eder etmez hemen aklıma icat diye mangal borusu, maşa, ızgara gelirdi. Öyle ya, bunlar da birer icattı. Bunları da elbet icat eden kimseler vardı. Çıt çıt, firkete, sacayak filan.